Ayrım 24. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 322. 24. bölüm. Bobby bir akşam yemeği molası vermek istediyse de Dee Dee oralı olmamıştı. "Kendine daha iyi bakmalısın," dedi Bobby. Dee Dee ise Boston sokaklarını ilerlerken "Sen de üzerime titremeyi kesersen hiç fena olmaz," diye çıkıştı. "Bu durumu önceden de sevmezdim, şimdi de sevmiyorum."
"Hayır."
"Anlamadım."
"Hayır dedim, bunu yapamam."
Dee Dee oturduğu yolcuk olduğunda dönerek Bobby'ye dikkatle dikti gözlerini. Hamile kadınların hormonal dengelerinin bozuk olduğunu ve bir anda gözlerinin dönebileceğini bilsen iyi edersin. Yani seni şimdi şuracıkta öldürsem jüride yer alan bir anne sayesinde bu durumdan yırtabilirim.
Bobby gülümsedi. Annabelle de aynı şeyi söylüyordu.
Ah Tanrı aşkına.
Bobby yeniden lafa karışıp sen hamilesin diyerek Dee Dee'nin lafını böldü ve erkekler hamile kadınların üzerine titrerler. Bu sayede uğraşacak bir şeylerimiz olur. Aynı zamanda bunu gizli gizli de yapsak bebeklerin üzerine titremeyi de çok severiz. Emin ol bebeğini ekibinle tanıştırmaya getirdiğin ilk gün iddiaya girerim ki Phil bir çift patik örüp getirmiş olacak. Neil kanımca Looney Tunes yara bantları ve bebeğinin ilk bisiklet kaskını alacak.
Dee Dee Bobby'ye boş gözlerle baktı. Ne bebeğine patik almayı, ne yara bantlarının lazım olacağını, ne de bebeğini iş yerine getirmeyi düşünmüştü. Halen bebeği hazmetmeye çalışırken bebekli hayatın nasıl olacağına dair hiç kafa yormuyordu. Alex'ten bir mesaj almıştı. "Tutuklamayı duydum, geri kalan kısım nasıl gidiyor?"
Dee Dee mesaja cevap vermemişti, ne diyeceğini bilemiyordu. Evet, belki Tessa'yı hapse attırmayı başarmışlardı ama henüz 6 yaşındaki Sophie'nin izine ulaşamamışlardı. Güneş ikinci kez yerini karanlığa bırakmış, ilk kayıp ilanının üzerinden tam 36 saat geçmişti. Ne var ki Sophie muhtemelen 2 gündür kayıptı. Dee Dee artık kayıp ilanının bir önemi olmadığını düşünüyordu. Çünkü Tessa Leone'nin kendi kızı Sophie de dahil olmak üzere tüm ailesini katlettiğine inanıyordu.
Dee Dee bir kayıp dosyası üzerinde değil, işin içinde bir de çocuk cesedinin olduğu bir cinayet dosyası üzerinde çalışıyordu. Dee Dee henüz Alex'e açılmaya hazır değildi. Alex'in nazik ama bir o kadar da üsteleyici sorularını duymaya hali yoktu. Ya da konuyu oradan alıp da nasıl, ah bu arada ben hamileyim, kimsenin bundan henüz haberin yok. Ama Bobby her şeyden haberdar, kadın cinayet zanlısı sağ olsun kısmına getirecekti. İşte bu gibi durumlar Dee Dee'yi tam bir işkolik haline getiriyordu. Çünkü Sophie'yi bulmak ve de Tessa'ya hak ettiği cezayı verdirmek kendini daha iyi hissetmesine sebep olacaktı. Bu yüzden Alex'e yeni dünya düzeninden bahsetmek, tavşan deliğinden daha da derinlere düşmekten başka bir işe yaramayacaktı.
"Bobby, tek ihtiyacın nohut köftesi," dedi.
"Süper fikir," diye yanıtladı Dee Dee.
"Annabel hamileyken çok severdi onları. Et yiyemiyorsun değil mi? Kokusuna bile dayanamıyorsun."
Dee Dee başını evet anlamında salladı. "Yumurta da aynı şekilde."
"O halde en iyisi çeşitli ve bol sayıdaki sebzeleriyle Akdeniz mutfağı."
Dee Dee şüpheyle "Peki sen nohut köftesi sever misin?" diye sordu.
"Hayır, ben aslında hamburgerciyim ama şu an onun sana iyi geleceğini hiç sanmıyorum."
Dee Dee başını iki yana salladı. "O halde nohut köftesi yiyoruz."
Bobby'nin bildiği bir yer vardı. Muhtemelen Annabelle'in de en sevdiği yerlerden biriydi.
Dee Dee mutfağın ağır kokusundan kaçıp sesli mesajlarını dinlemek üzere arabada beklerken Bobby sipariş vermek için içeri girmişti.
Dee Dee işe ilk olarak Phil'in telefonuna dönerek başladı. Ondan Brian Darby'nin tüm hesaplarını yeniden incelemesini, başka hesapları olup olmadığını, yapılan işlemleri, soyadıyla ya da sahte isimlerle hesap açtırıp açtırmadığını kontrol etmesini istemişti. Eğer Brian'ın kumar alışkanlığı varsa bu banka hesaplarından kolaylıkla takip edilebilirdi. O durumda hesaba büyük miktarlarda para girişi ya da çıkışı olurdu. Ya da belki de ATM'den çekilmiş nakit paranın Foxwoods, Mohegan Sun ya da diğer kumarhanelere girip girmediği incelenebilirdi.
Dee Dee'nin bir sonraki telefonu halen hastane kayıtları üzerinde çalışan Neil oldu. Neil Tessa'nın geçmiş tıbbi kayıtlarını inceliyordu.
Didi şimdi de Brian'ın tıbbi kayıtlarını istiyordu. Brian'ın son 12 aydır kayak yaparken diz kapağı kırığı ya da merdivenden yuvarlanma gibi kazalar geçirip geçirmediğine göz atmasını istiyordu. Bu konu Neil'ın da ilgisini çekmişti ve hemen araştırmaya başlayacağını söylemişti. Sophie için oluşturulan acil çağrı hattına Sophie'den çok Beyaz Denali hakkında ihbarlar yapılıyordu. Demek ki bu araçtan şehirde oldukça fazla sayıda vardı. Bu durumda her ihbarın değerlendirilebilmesi için sahaya daha fazla personel sürmek lazımdı. Didi ihbar hattı ekibinden gelen her ihbarı kamyonetin izini süren 3 kişilik ekibe aktarmasını istiyordu. Didi 3 kişilik ekipten de 7 gün 24 saat çalışmalarını, gelen her ihbar telefonunu ciddiye almalarını ve eğer daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlarsa yanlarına birkaç memur daha almalarını söylemişti. Brian Darby'nin arabasının son kez ne zaman görüldüğünü tespit etmek ekibin önceliklerindendi. Çünkü ancak o sayede Denali'nin nereye gittiğini ve Sophie'nin cesedini bulabilirlerdi. Bunu düşünmek bile Didi'nin canını sıkmıştı. Aramalarına son verip bakışlarını pencereden dışarı çevirdi. Dondurucu bir geceydi. Kaldırımda yürüyen yayalar kabanlarının yakalarını kulaklarına kadar kaldırmışlar, eldivenli ellerini kabanlarının ceplerine sokmuşlardı. Henüz kar yoktu ama gelmesi yakındı. Didi'nin ruh haliyle uyumlu bir şekilde kuru ayaz bir geceydi. Didi Tessa Leoni'yi tutukladığı için çok mutlu değildi ama aslında olmak isterdi. Kadın polis kafasını fena karıştırmıştı. Hem çok genç, hem çok kendi halinde, hem çok güzel, hem de çok savunmasızdı. Didi'nin hiç sevmediği kombinasyonlardı bunlar. Tessa onlara alenen yalan söylüyordu. Kocası, kızı ve eğer Hamilton haklıysa, polis sendikasından çalınan 250 bin dolarla ilgili olarak gerçekleri saklıyordu. Parayı o mu çalmıştı? Bu da yeni hayatının bir parçası mıydı? Çeyrek milyon doları yürüt, aileni ortadan kaldır ve gününü genç, güzel ve zengin olarak bitir. Plan bu muydu? Yoksa bu da mı kocası yüzündendi? Yoksa Brian dürüst yollardan ödeyemeyeceği yüklü bir kumar borcunun altına mı girmişti? Belki de Tessa'dan sendikanın paralarını zimmete ne geçirmesini o istemiş ve Tessa da onun aklına uymak zorunda kalmıştı. Ne de olsa iyi bir eş olarak kocasının arkasında durmalıydı. Belki de sonradan nasıl bir pisliğe bulaştığının farkına varıp bunun keyfini tek başına sürmeye karar vermiş ve yalnız bir hayatın hayallerini kurmaya başlamıştı. Kendini riske ederek aldığı bu haksız kazancı ne diye kendi elleriyle başkasına versindi ki? Bunun için çok da akıllıca bir plan yapmıştı. Kocasını bir çocuk katili ve karısını döven bir şiddet manyağı gibi gösterip onu nefsi müdafaa adı altında öldürecekti. Her şey unutulmaya yüz tutup ortalık sakinleştiğinde Tessa teşkilattan ayrılıp başka bir eyalete taşınacak ve kocasının ölümü nedeniyle sigortadan aldığı 250 bin doların keyfini sürmeye başlayacaktı. Didi planın işe yarayabileceğini düşünüyordu. Ta ki adli tabip Brian'ın dokularında donmaya bağlı bir bozulma olduğunu fark edene kadar. Belki de bu yüzden Tessa Ben'e otopsi yapmaması için baskı yapıyordu. Eğer mümkünse otopsi yaptırmamaya, değilse de aceleye getirmekti niyeti. Bu sayede Ben işini çabucak yapıp fazla ayrıntıcı olmayacak, tüm bunlar da ortaya çıkmayacaktı. Bravo Ben diye düşündü Didi ve o an ne kadar da bitkin olduğunu fark etti. Bugün hiçbir şey yememiş, dün gece doğru dürüst uyumamıştı. Bedeni artık iflasın eşiğindeydi. Uyumaya ihtiyacı vardı ve de Alex'i aramaya. Tanrım, Alex'e ne diyecekti? Kapının birden açılmasıyla birlikte Bobby arabaya bindi. Elinde içinden çeşit çeşit kokular gelen kahverengi bir kese kağıdı tutuyordu. Didi kokuyu içine çekti ve ilk kez midesinin bir kokuya baş kaldırmadığını fark etti. Bu kez daha derin bir nefes aldı. Birdenbire nasıl da açlıktan ölmek üzere olduğunu fark etti. ''Nohut köftesi!'' diye bağırdı. Bobby Didi'nin elini hafifçe vurup elini kese kağıdının içine daldırdı. ''Şimdi söyle bakalım, hala erkeklerin kadınların üzerine titrememesi gerektiğini düşünüyor.'' ''Bana ver, bana ver, bana ver!'' ''Ben de seni çok seviyorum Didi, ben de seni çok seviyorum.'' Bobby ve Didi yemeklerini yediler. Yemek güzeldi, yemek enerji demekti, yemek kuvvet demekti. İşleri bittiğinde Didi çekingen bir şekilde önce ağzını sonra ellerini sildi ve gözlerini içi boşalmış kese kağıdına dikti.
''Bir planım var.'' dedi.
''Planında eşime ve çocuğuma gitme ihtimalin var mı?'' diye sordu Bobby.
''Hayır, planımda memur Lyons'un evine gidip onu eşinin ve çocuklarının önünde sorgulamak var.''
''Ben varım.'' Didi de Bobby'nin elini hafifçe vurdu. ''Ben de seni seviyorum Bobby, ben de seni seviyorum.''
Lyons Brian Darby'nin evinin 7 ev aşağısında 1950'lerden kalma mütevazi bir evde yaşıyordu. Caddeden bakıldığında ev eski ama bakımlı görünüyordu. Evin önündeki küçük bahçede birkaç plastik kar küreyici ve kızak duruyordu. Araba yolunun etrafında bozulmuş bir kardan adam ve bir kar kalesi kalıntıları vardı. Lyons aracını bu iki şeklin yanına dikkatle park etmişti. Bobby aracını koymak için caddeyi birkaç kez dolanmak zorunda kaldıysa da bir park yeri bulamamış ve kuralları hiçe sayarak Lyons'un devri aracının arkasına park etmişti. Eğer zaman zaman kuralları ihlal edemeyecekse polis olmanın ne anlamı vardı ki?
Didi ve Bobby arabadan inerlerken memur Lyons onları çoktan evinin ön verandasında bekliyordu. Lyons iri yarı bedenine bir kot pantolon ve pamuklu bir gömlek geçirmiş, yüzüne hiç de misafirperver olmayan bir ifade takınmıştı.
Selam ifadesi olarak ne olduğu seçmişti. Didi sana sormamız gereken birkaç soru var dedi.
Herhalde evimde sormayacaksınız öyle değil mi?
Didi biraz geri durup konuşmayı Bobby'ye bıraktı. Ne de olsa o Lyons'un mesai arkadaşı sayılırdı. İyi polisi oynamadaki başarısı da ayrı bir konuydu.
Bobby gönül alır gibi bir ifadeyle ''Amacımız rahatsız etmek değil.'' dedi. ''Darby'nin evindeydik.'' diye yalan söyledi. ''Aklımıza birkaç soru takıldı. Sen de hazır buralarda oturuyorken.''
Lyons'un al yanaklı suratı hiçbir gevşeme belirtisi göstermediği gibi düşmanca bir ifadeden de uzak duruyordu.
''Eve iş getirmem.'' dedi. ''Benim 3 çocuğum var. Onlar Sophie olayını duymak zorunda değiller. Zaten bu konudan yeterince ürkmüş durumdalar.''
''Didi, Sophie'nin kayıp olduğunu biliyorlar o halde Didi.'' Lyons bakışlarını Didi'ye çevirdi.
''Anneleri onları okula bırakırken arabada duymuşlar. Acil kayıp ilanından.''
Lyons kalıplı omuzlarını silkti.
''Bunun önüne geçemezdim. Demek istediğim tam da bu. Sophie olayını biliyorlar ama tam olarak başına ne geldiğinden haberdar değiller.''
Sesi biraz daha sertleşmişti.
''Halen bir süper kahraman zannettikleri babalarının Sophie'yi neden bulamadığını anlayamıyorlar.''
''Bobby, o halde hepimiz aynı amaca hizmet ediyoruz.'' dedi. Bunu söylerken bir yandan da Didi ile birlikte verandaya çıkıyorlardı. ''Biz de Sophie'yi bir an önce bulmak ve onu evine getirmek istiyoruz.'' Lyons'un omuzları bir anda düştü, pes etmişti. Bir dakika sonra kapıyı açıp Didi ve Bobby'ye içeri girmelerini işaret etti. Eve ilk girdiklerinde onları karşılayan ahşap duvar panelleri ve yerde üzerindeki çamur izleri ve seramik kaplamalarıyla bir vestiyer odası oldu. Küçük bir evdi ve Didi bir dakikada evde kimin borusunun öttüğünü anlamıştı. Yaşları 5 ile 9 arasında değişen 3 erkek çocuğu hararetli bir şekilde konuşarak yeni gelen misafirlerini karşılamak üzere merdivenleri paldır küldür iniyorlardı. Hemen arkalarında da omuz hizasındaki kahverengi kıvırcık saçlarıyla 30'lu yaşlarında gibi görünen bitkin ama güzel bir kadın vardı. Kadın çocuklarına yatma zamanı diye seslendi. Herkes odasına dişlerinizi fırçalayıp pijamalarınızı giyene kadar sizi ortalıklarda görmek istemiyorum. 3 erkek çocuğu ise kıllarını kıpırdatmadan annelerine bakıyordu. En büyük çocuğun aniden ''En son gelen çürük elma'' diye bağırıp fırlamasıyla hep birlikte bağırışarak ve birbirlerini ezerek yukarı kata koşturdular. Anneleri derin bir iç geçirmişti. Shane ise başını iki yana sallamıştı. Shane karısını göstererek ''Bu benim karım Tina'' dedi. Tina nazikçe gülümseyerek konuklarının ellerini sıktı. Ama Didi kadının dudak kıvrımlarından ve kocasına attığı bakıştan gerginliğini okuyabiliyordu. Kelime boğazında bir an düğümlenip kalırken ''Sophie ile mi ilgili?'' diye fısıldadı.
Shane yumuşacık bir tonla henüz haber yok dedi ve elini Didi'ye gerçekten bir şefkat gösterisi gibi gelen bir biçimde karısının omzunun üzerine koydu.
Benim biraz işim var, tamam mı? Biliyorum çocukları yatıracağıma söz vermiştim ama.
Tina hiç düşünmeden sorun değil dedi.
Ön odada olacağız.
Tina yeniden başını tamam anlamında salladı. Didi Shane'i takip ediyor, girişten mutfağa geçerlerken kadının gözlerinin halen üzerlerinde olduğunu hissedebiliyordu. Kadının üzerinde garip bir tedirginlik var gibiydi. Mutfağın hemen dışında küçük bir ön oda vardı. Oda sanki daha önceden 3 mevsimde de kullanılan küçük bir balkonmuş da sonradan Shane tarafından pencerelerle kapatılıp bir de gazlı soba konularak odaya dönüştürülmüş gibiydi. Tipik bir erkek odasıydı. Büyük ekran bir televizyon, 2 devasa televizyon koltuğu ve bolca spor objeleri. Didi memur Lyons'un tüm günün stresini atabileceği bir erkek sığınağı diye düşündü. Didi acaba karısının da benzer bir hobi ya da masaj odası olup olmadığını düşünmeden edemedi. Çünkü o kadın da tüm gününü her gün devriyeye çıkan kocasının yokluğunda 3 çocukla boğuşarak geçiriyordu. Oda köşelerdeki armut koltuklar hesaba katılmazsa üçüne de oturacak yer imkanı sağlamıyordu. Bu nedenle de ayakta durmayı tercih ettiler. Bobby yeniden iyi polisi oynamaya başlayarak güzel ev dedi. Lyons omuzlarını silkti. Bu evi yeri güzel olduğu için aldık. Şu anda göremiyorsunuz ama arka bahçe parka bakıyor. Bu sayede de önümüzde oldukça büyük bir yeşil alan oluyor. Barbekü partileri için harika bir ortam. 3 oğlumuz için de öyle. Didi bu doğru diyerek lafa başladı. Bahçede verdiğiniz yemeklerle ünlüsünüz. Tessa ve Brian da öyle tanışmışlardı değil mi?
Lyons tek kelime etmeden başını evet anlamında salladı. Kollarını göğsünün önünde birbirine bağlamıştı.
Didi bu bir savunma duruşu olmalı diye düşündü. Ya da omuz ve göğüs kaslarının ortaya çıkışına bakılırsa asabiyet duruşu da olabilirdi.
Bobby Yarbay Hamilton'la görüştük dedi.
Didi'ye mi öyle geliyordu yoksa Lyons biraz gerilmiş miydi?
Bize senin organize ettiğin pek çok aktiviteden bahsetti. Bilirsin Red Sox maçını izlemek için dışarı çıkmalar, Foxwoods'a kumar oynamaya gitmeler.
Lyons başıyla onayladı.
Sanıyorum ki bu gecelerde Brian Darby de size sık sık katılırmış.
Buralarda olduğu sürece dedi Lyons.
Yine ne olumlu ne de olumsuz bir ifadeyle omuzlarını silkmişti. ''Bize biraz Foxwoods'dan bahseder misin?'' diye sordu Didi.
Lyons Didi'ye uzun uzun bakıp sonra bakışlarını Bobby'ye çevirdi.
''Ne sormak istiyorsanız doğrudan sorar mısınız?'' dedi.
''Pekala, Brian Darby'nin kumar sorunu var mıydı? Bu konuda bir bilgin var mı?''
''Bildiğim kadarıyla.''
Memur Lyons birden derin bir iç geçirip kollarını çözdü ve 2 yana açtı.
''Kahretsin!'' dedi.
Didi bunu evet olarak kabul etmişti. ''Ne kadar kötüydü?'' diye sordu.
Bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı. Onaylamadığımı biliyordu. Ama yaklaşık 6 ay önce bir gün Tessa beni çağırdı. Brian gemideydi. Yukarıdaki banyonun su borularında sızıntı vardı. Ben de ona bir tesisatçının numarasını verdim. Sonradan öğrendim ki arayıp çağırmış. Birkaç borunun ve duvar kağıdının değişmesi gerekmiş. İş bittiğinde sanıyorum ki 800 ya da 900 dolara mal olmuş. Ama Tessa parayı çekmek üzere bankaya gittiğinde hesapta hiç para olmadığını görmüş.
Hesapta para yok muymuş diye sordu Didi.
Lyons omuzlarını silkti. Tessa'nın dediğine göre hesapta 30 bin dolar olması gerekiyormuş ama yokmuş. O gün ödemesi gereken parayı ona ben borç vermiştim. Sonra Brian seferden döndüğünde...
Ne oldu?
Onunla yüzleştik ikimiz birden. Tessa benim de orada olmamı istemişti. Eğer sadece kendi olursa Brian'ın bu durumu sadece bir eşin dırdırı olarak alabileceğinden korkuyordu. Ama eğer eşi ve Brian'ın arkadaşı olarak ikimiz birden konuşursak işi daha ciddi alacağını düşünüyordu.
Bobby yani Tessa ile birlikte kumar bağımlılığı telkini yaptınız diye bir çıkarımda bulundu. İşe yaradı mı peki?
Lyons birden kükremeye başladı. İşe yaramak mı? Brian böyle bir bağımlılığı olduğunu kabul etmediği gibi bir de Tessa evini gizli bir ilişki yaşamakla suçladı. Ona karşı işbirliği içinde olduğumuzu iddia ediyordu. İnanabiliyor musunuz?
Lyons başını 2 yana salladı.
Yani bir adamı tanıdığınızı sanıyorsunuz, uzun zamandır birbirinizi tanıyorsunuz. Sonra bir gün o kalkıp kendi kumar bağımlılığını kabul etmektense en iyi arkadaşının karısını becerdiğini iddia ediyor. Neden? Çünkü tüm yatırımını tefecilerin eline vermeyi kendine yediremiyor.
Didi hızla tefeciden para mı aldı diye sordu.
Lyons Didi'nin gözlerinin içine baktı. Ona sorarsanız kumar borcu için almadı. Parayı Denali'nin borcunu kapatmak için aldığını söyledi. Ama biz orada otururken Tessa tüm soğukkanlılığıyla kalkıp bankaya aradı ve öğrendi ki araba için çektikleri kredide halen 34 bin dolar borçları var. İşte o anda da Brian abuk sabuk konuşup Tessa ile yattığımızı söylemeye başladı. Şu işe bak.
Tessa ne yaptı peki?
Adeta yalvardı. Her şeyi kaybetmeden önce yardım alması için dil döktü. Brian ise bunu hiç kabul etmedi. En sonunda Tessa Brian'a öyle bir sorun olmadığına göre bir daha kumar oynamayacağına dair söz vermesini söylemişti. Asla Foxwoods'tan, Mohegan Sun'dan ya da benzer yerlerden artık uzak duracaktı. Brian ise Tessa beni görmeyeceğine söz verirse bu sözünde duracağını söyledi.
Didi tek kaşını kaldırarak Lyons'a şüpheyle baktı. Gerçekten bir ilişki yaşadığınızı düşünmüş olmalı.
Bağımlılar kendi suçlarını örtbas etmek için başka insanları suçlamaya bayılır diyerek yanıtladı Lyons. İsterseniz karıma sorun, durumu ona da anlattım. Brian'ın evde olduğu ya da olmadığı zamanlarda benim neler yaptığımı size o anlatabilir. Aramızda gizli saklı yoktur.
Sahi mi? O halde neden bunu bize daha önceden anlatmadığını sorabilir miyim dedi Didi. Daha 24 saat öncesinde Tessa ve Brian'ın evlilikleri hakkında çok bilgisi olmadığını söyleyen sen değil miydin? Ne oldu da 24 saat sonra birden çiftimizin kişisel telkin uzmanı oluverdin?
Lyons baştan ayağa kıpkırmızı kesilmişti. Elleri her iki yanında birer yumruk olmuştu. Didi gözlerini aşağı kaydırdığında seni adi herif. Didi Lyons'un sağ elini kapıp ışığa doğru kaldırdı. Ama birdenbire Lyons direnip sol eliyle karşı çıkarak Didi'yi sırtından itmeye çalıştı. Onu durduran tam da şakağına dayanan dolu bir siksa var oldu.
Eğer onun kılına dokunursam beynini dağıtırım dedi Bobby. Her iki adam da nefes nefeseydi, Didi ise tam ortalarında kalmıştı.
Lyons'un Bobby'den neredeyse 20 kilo fazlalığı vardı. Bobby'den daha güçlü ve bir devriye polisi olarak Bobby'ye nazaran dövüş sanatlarında daha deneyimliydi. Lyons'un yerinde başka bir memur olsa belki de kıpırdamaya cüret ederek hodri meydan derdi. Ne var ki Bobby de hiç yabana atılacak biri değildi. Tek atışta vurmuşluğu çoktu. Bu yüzden polis memurları onun bu özelliğini göz ardı edemezlerdi.
Lyons usulca geri çekildi ve Didi'nin elini çekip ışığın altında incelemesine izin verdi.
Lyons'un sağ elinin eklem yerleri şiş ve mordu. Derinin pek çok yerinde sıyrıklar vardı. Bobby silahını yavaşça aşağı indirirken Didi'nin gözleri bu kez Lyons'un ayağındaki çelik uçlu botlara kaymıştı. Yuvarlak burunlu botlar. Tessa'nın avukatının dedektiflerin incelemesine izin vermediği, kalçasındaki izin sahibi botlar.
Seni adi herif dedi yeniden Didi. Tessa'yı sen dövdün. Tessa Leoni'yi haşatı çıkana kadar döven adi sensin.
Lyons geveleyerek zorundaydım dedi.
Neden?
Çünkü bunu yapmam için beni zorladı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 337.